Türk Edebiyatının En Güzel Hikayeleri, Tercüman Yayınları, İstanbul 1992, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Gülbin Özdemir. Ön Söz. Yeryüzünün en eski milletlerinden olan Türklerin milli tarihi, coğrafyası, edebiyatı, etnografyası ve folklorunun araştırılması bugün bizim için her zamankinden çok daha mübrem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türk ailesinin, Türk gencinin kimliğini teşkil eden bu konuları bilmesinin bugün arz ettiği ehemmiyet bizi böyle bir diziyi hazırlamaya yöneltti. Türk ailesinin temel kitapları dizisi, bahsi geçen konularda topluma az ve öz bilgiler sunacak kitaplardan oluşacak. Bu eserlerde Türk kültürünün temel meseleleri aydınlığa kavuşturulacak, tarih şuuru, ilim zihniyeti, hak ve fazilet duyguları işlenecektir. Bütün dünyanın yeni oluşumlar içinde bulunduğu, evrensel değerlerin hayatı kuşattığı günümüzde, Türk ailesine meselelerimizin kültür ve sanat temellerini aktarmak ve onu bu konuda bilinçlendirmek zarureti, böyle bir diziye başlamamızda yol gösterici olmuştur. Dizide yer alacak eserlerin bütün Türk dünyasında rağbet göreceği, Türk dünyasının birleşip kaynaşmasına hizmet edeceği ümidi her sıkıntının fevkindedir. Bu dizinin Türk ailesine ve Türk gençliğine hayırlı olması en samimi temennimizdir. Kemal Ilıcak, Tercüman Gazetesi sahibi. Giriş. Türk ailesinin temel kitapları dizisinin ölçüleri nispetinde ünlü ve ünsüz Türk hikayecilerinden örnekler verdiğimiz bu kitabımızda siz aziz okuyucularımıza sunmakla bahtiyarız. İsterdik ki sayfelerimiz daha çok olsun ve biz de sizlere edebiyatımızın bu en gelişmiş sahasından daha çok örnekler verelim. Ancak dar bir antoloji hacminden beklenenden fazlasını kitabımıza alamadık. Bu kitabımızın bazı ayrıcalıklarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Kitabımıza hemen hemen her antolojinin aldığı hikayeleri almadık. Özellikle bir aile çevresi içinde geçen hikayeleri seçtik. 2. Yaşayan kadın hikayecilerimizin seçme hikayelerini başka bir kitabımıza konu edeceğimiz için Sabahat Emir'i, Sevinç Çokum'u, Emine Işınsı Öksüz'ü, Firuzan'ı ve bunun gibi o kitaplarımıza bırakıyoruz. 3. Ömer Seyfettin'i başlı başına bir kitapta vermeyi düşündüğümüz için ondan da kitabımıza hikayeler alamadık. İleride yine bu dizide romancılarımızın ve ünlü hikayecilerimizin yeni ve birbirinden güzel hikayelerine yer vereceğimiz gibi, Türk edebiyatının en büyük ve en güçlü sahası olan şiirimiz hakkında da bu kitabımızı takip eden eserimizde örnekler vereceğiz. Kitabımızın sizlere faydalı olması dileğiyle saygılar sunarız. Yayın Kurulu adına Muhittin Nalbantoğlu. Adem'le Havva. Adem'le Havva, dünya edebiyatının tekrar tekrar yazılmış mevzularındandır. Kıymetli şair ve edip Ahmet Hamdi Tanpınar, bu hikayesinde tazeliğini hiçbir devirde kaybetmeyen bu mevzuyu ele almakta ve insanın dünyaya gelişini yeni bir tefsire tabi tutmaktadır. Büyük hurma yapraklarının, acayip bambuların, tepesi nemli duran okaliptüslerin, akşam güneşi meyveli narların, incirlerin, ağır akışlı berrak suların arasında kendisini hala eskisi gibi sanmak istiyordu. Fakat birçok şey değişmişti. Uykusunda Rabb'ı görmüştü. Rabb üstüne doğru eğilmişti. O zaman vücudu her zamankinden başka türlü kımıldamış, meleklerin kendisine öğrettiklerinden gayri dualar mırıldanmıştı. O zaman Rab ona gülmüş ve geniş, yaratıcı eliyle sol böğrüne kapanmıştı. Ve o, henüz kıvamını bulmamış, muhayyelesinin etrafındaki şeylere bulanık bir ayna olan yarım uykusu içinde birdenbire bir tarafının boşaldığını, sonra yanı başında küçük, beyaz bir şeyin kımıldadığını, kendisine üşür gibi, korkar gibi sokulduğunu duymuş ve bu duygu ile kendisine tekrar uzandığı su başında büyük geniş yapraklı otlar üstünde bulmuştu. Etrafında bir yığın hayvan vardı. Hepsi uzaktan hiç görmedikleri bir şey gibi ona haykırıyorlardı. Başının üstünde bir sürü kuş uçuyor, gidiyor geliyorlardı. Fakat o bunların farkında değildi. Arkasına yapışan yumuşak varlığı düşünüyordu. İlk defa bakmaktan, görmekten korkuyordu. İlk defa içinde bir telaş vardı. Önce gözlerini yummuş, kendi kendine "Acaba nedir?" diye düşünmüştü. Sonra dayanamadı, döndü ve kendi böğründen çıkan bu sıcak, yumuşak varlığı benliğine doğru bir düşünce, bir vehim, bir azap, bir haz ehliyle sokulan varlığı gördü. Bilmeden onu kendisine doğru çekti. Ve bir eli az evvel eşyanın tembelliğinden başka bir şey olmayan uykusu içinde böğrüne kapanan Rabb'in eli gibi onun beyaz vücudu üzerine kapandı. Sıcak, yumuşak bir şey avucunun şeklini aldı. Fakat o bu sıcaklığı, yumuşaklığı düşünmüyordu bile. Kendi içinden yanı başına geçen, avucunun içine hapsolan, parmaklarının arasında ezilen bu aydınlık tenden ziyade kendi elini seyrediyordu. Sert, toprak rengi eli bu yumuşak aydınlığın üzerine şaşırtıcı bir kudretle kapanmıştı. Adem kendi eline bakıyordu. Avucunun açılışı, bir şeyin üstüne bu kapanışı onu şaşırtmıştı. Sonra yerinden doğruldu. Artık aydınlığın malı olan rüyasının üstüne eğildi. Saçlarının arasına gömülü yüzüne baktı. Hayır, bu bir melek değildi. Yıldızlardan biri de olamazdı. Onların köpüğüyle yıkanmış, oğulmuş, onların parıltılarını almıştı. Fakat kendisi yıldız değildi. Hiçbir yıldıza, hiçbir meleğe bu kadar yakınlık duymamıştı. Burada bütün yakınlıklar Rabb'a giderdi. Ondan gayrısına kimse kendini yakın bulmaz, hiçbir şey ondan gayrısına bağlanmazdı. Halbuki şimdi bu küçük mahluka kendisini çok yakın buluyordu. İçinde Rab'dan ayrı, onun iradelerini kabule hazır, fakat ondan uzak, bu küçük ve canlı aydınlık parçasının etrafında yeni bir alem kurulmuştu. Sanki kadim nizamdan kopmuştu. Kendi kendine "Acaba nedir?" diye gökyüzüne baktı. Bir şimşek çaktı. Büyük billur menşurlar bir saniye için tutuştu. Fakat hiçbir cevap gelmedi. O zaman etrafına baktı. Her zaman yanı başında dolaşan, ayaklarının dibinde otlayan, koynunda çöreklenip uyuyan hayvanların kendisinden uzaklaştıklarını gördü. "Ne olabilir?" diye tekrar sordu ve rüyasını olduğu gibi hatırladı. Rab üstüne eğilmiş, ona gülüyordu. Büyük yaratıcı eli böğrüne kapanmıştı. Sonra yanı başında bu küçük, kımıldanan, saçlarıyla örtünen, uzun kirpikleriyle düşünen mahluku bulmuştu. Eliyle saçlarını ayırdı, yüzüne baktı. Kollarını, göğsünü, küçük bir güneş kursuna benzeyen karnını, kalçalarını, pembe topuklarını uzun uzun seyretti. O seyrettikçe kadın sanki hubuttan ve uykudan uyanıyor, kat kat perdelerden sıyrılıyordu. Tekrar gözlerini göğe çevirdi. Tekrar aydınlığın kaynağına sordu. Tekrar büyük tavus, içinde yüzdüğü mücevher tasta kımıldandı. Tekrar büyük ağaçların tepeleri dehşetle tutuştu. Her tarafta görünmez avizeler yandı. Yine bir cevap gelmedi. Fakat bu sefer aydınlığın bu dehşet tecellisinde ikisi birbirine sarılmıştılar. Kadının beyaz gül yaprağı yüzü erkeğin göğsüne gömüldü ve erkeğin elleri onun kalçasına kapandı. Adem tekrar eline ve elinin altında kımıldayan, ürperen bu şeye baktı. O zaman ona sordu. "Kimsin?" dedi. "Senden bir parçayım," dedi. "Evet, ama nesin?" Kadın cevap vermeden ona sokuldu. Fazla bilmek için büyük bir iştihası yoktu. Ondan bir parçaydı. Başlarının ucunda bir yığın kanat hışırtısı, aydınlığı üstlerine eleyen uçuş gördüler. Bunlar meleklerdi. Her türlü mücevher parıltısı içinde her an değişerek onları seyrediyorlardı. Hayretten hepsi Rabb'ı tesbih ve tahmid etmeyi unutmuştular. Adem onlara sordu. "Yalnızlığının aynası," dediler. Adem İçinde hiçbir şey değişmemiş gibi onlara. "Ben yalnız değilim ki, sizlerle beraberim," dedi. "Şimdiden sonra bizden ayrısın, yalnızsın," diye cevap verdiler. Ve bu yalnızlığının aynasıdır. Ve hepsi Rabb'in bir tasavvuru olmaktan çıkan bu son gelenlere hasetle güldüler. O zaman Adem yalnızlığının aynasına yeni baştan döndü. Onu kollarının arasına aldı. Uzun uzun baktı. Daha sonra Serendip'te o kadar yorgunluktan sonra ilk rast geldiği kaynaktan nasıl içmişse, şimdi de Havva'ya öyle doyamadan bakıyordu. Ne kadar güzel, ne kadar sıcak, ne kadar her şeyin yerine geçebilecek gibiydi. Yarı göğsüne gömülmüş yüzüyle, kendisini seyreden kısık gözleriyle, utanan nefsiyle kendisini her şeyin üstünde göründü. Küçük elleri vücudunu yokluyor, onlar vücudunda acemi, ürkek gezindikçe Adem kendi vücudunu başka türlü tanıyordu. Sanki vücuda bu küçük dokunmalarla yer yer ayrı ayrı has ve ıstıraplara ayrılıyor, büyük bir saz gibi ayrı seslerle uğulduyordu. Kısık ve yeşil gözlerinde sonsuzluk yıkanıyordu. Yüzü büyük ve ezelli tavusun içinde yıkandığı mücevher tas kadar güzeldi. Bu düşünce kafasından geçer geçmez bir daha arşın bu ilk merhalesini göremeyeceğini anladı. Başını kaldırdı. Gökyüzünde sadece güneş, ay ve yıldızlar vardı. Kimi renkli mahreklerinde nur saçarak gidip geliyordu. Kimi oldukları yerde Havva'nın gözü gibi meneviçli ışıklarla parlıyordu. Adem onların halka halka etrafa genişleyen parıltılarını görüyordu. Fakat ezeli tavusun içinde yüzdüğü mücevher taş, arşın ilk kademesi, ezeli nurun ilk damlası, ilk tasavvur yoktu. Onu göremiyordu. Halbuki ötekiler hayret ve ilahi hazları içinde Rabb'ı tesbih ve tahmid ederek uçan melekler onu görüyorlardı. Hep ona doğru hızlanıyorlar. Kanatları tutuşacak kadar yaklaşınca bir kül parçası gibi renksiz dönüyorlar. Tekrar mücevher libaslarına giyiyor, tekrar ona uçuyorlardı. Çünkü o nurun ilk aksi, tasavvuru zorlayan ilk damlasıydı. Adem onu bir daha göremeyecekti. O zaman içini büyük bir hüzün kapladı. Başını eğdi, gözyaşlarını meleklere göstermek istemiyordu. Havva bu hüznü sezdi. Onun başını kendi göğsüne çekti ve Adem, Aden bahçelerinin geniş otları, büyük erguvan çiçekleri, mor gülleri arasında kendisini olduğundan büsbütün başka duydu. Havva'nın göğsünde her şey unutuluyordu. Bu yumuşak ve kokulu yastıkta her azap dinebilirdi. Her acı burada serinleyebilirdi. Fakat içinde korku vardı. Bilinmezin korkusu içine çöreklenmişti. O, kendi vücudundan yeni doğan bu yastıkta uyuyordu. Dişleri birbirine vura vura, "Belki de Rabb'ı artık eski yüzüyle göremem," diyordu. Ve bel kemiğine doğru sert bir rüzgarın estiğini duyuyor, acayip bir sıtma içinde üşüyordu. Ayıbı çok büyüktü. Meleklerin en üstünü şimdi onu kaybetmişti. Ayıbı çok büyüktü. Onlar bunu biliyor, bulundukları yükseklikten onu belki de seyrediyor, ona acıyor yahut çamurun çocuğu diye küçümsüyorlardı. Ve Adem bunu görmemek, bunu düşünmemek için Havva'nın vücuduna doğru gittikçe daha fazla gömülüyordu. Ona "Sakla beni, sakla beni," diyordu. Ve istiyordu ki başı ve bütün vücudu Havva'nın gecesine her an daha fazla gömülsün. Ve Havva ona kaybettiklerinin karşılığı olarak bütün vücudunu hediye ediyor, gizlenmek için kendi vücudunda üst üste geceler buluyor, onu en kuytu gecesinde uyutmaya çalışıyordu. Bir uğultu ikisini birden uyandırdı. Başları birbirinden ayrıldı. Dudaklarından hiç tanımadıkları lezzetlerin hatırası ile etrafa bakındılar. Artık tek başlarına değildiler. Hiçbir şeyi yalnız başlarına yapmıyorlardı. Her hareketleri birbirinde cevap buluyordu. Gökyüzünde siyah bir nokta vardı ve genişliğe genişliğe ilerliyordu. Adem'le Havva gözleri bu siyah çemberde, bunun ne olabileceğini düşünüyorlardı. Etraflarında melekler telaşla kaçışıyorlardı. Tüyleri solmuş, eski parlaklığını kaybetmişti. Hepsinin yüzünde bir uykudan uyanmış, çok derinlerden gelmiş olmanın hali vardı. Hepsi kainatlarını yadırgıyor, eşiğinden atlayamayacaklarını bildikleri bir haddin ötesinde duruyor gibiydiler. Sanki oradan bu gittikçe yaklaşan yuvarlığa, bu siyah dumana bakıyorlardı. Adem utanmasını unutarak onlara sordu. Ne oldu? Bu nedir? Birisi yanlarından geçerken hırsla ona bağırdı. Kader uykusundan uyandı. Bir başkası hasetle güldü. Toprağın çocukları mesut olun. Artık sizin devriniz başlıyor. Değişmez şevkler bahçesinin bütün hayvanları bir tarafa silmiş. Ebediyetin neşesini teganni eden kuşlar susmuş. Adların tecellisi remizler ferlerini kaybetmişti. Büyük ağaçlar boyunlarını bükmüşler. Renkli çiçekler ışıklarını kısmış. Bu yuvarlana yuvarlana yaklaşan kalabalığı görmemek için kendi üstlerine kapanıyorlardı. Yalnız Havva ile Adem ona büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Bu siyahçığı gittikçe büyüyen karanlığı, nerede ise çarparak her şeyi kül edecek ayrı ve bilinmez varlığı, onun döne döne yaklaşışını seyrediyorlardı. O kendileriyle başlayan bir şeydi. O manasını henüz bilmedikleri fakat adını tanıdıkları kaderdi. Aden bahçelerinin çok uzağında, büyük karanlıklarda mahpus imkanlar silsilesiydi. O, Rabb'in tasavvuru olan bu ebedi şevkler ve yaranın biricik sırrı ve masalıydı. Nihayet büyük yuvarlak geldi ve Adem'le Havva'nın önünde durdu. İkisi birden korka korka ona baktılar. Adem, Adan bahçesinin birdenbire sararmış olan otları üstüne diz çökmüş, korkudan büyümüş gözlerle bir taraftan ona bakıyor, öbür taraftan korumak istermişçesine Havva'yı kollarıyla tutuyordu. Önce bir şey görmediler. Sanki iç ve dış gözleri beraberce sönmüştü. Sonra siyah yuvarlak cilalanmış bir abanoz tatlı gibi parladı. Orada ilk önce kendilerini demin beraber oldukları zamanki halleriyle gördüler. Sonra yeryüzünü gördüler. Aden bahçesinin büyük, her şeyin ilk kaynağı ve aynı ebediyet remizlerinden, mücevher parıltılı çiçeklerinden, acayip ve rüzgarsız ağaçlarından başka remizler, başka türlü çiçekler, başka türlü ağaçlar gördüler. Ve otların arasından kıvranan, atılan, bükülen, avlanan, yavrularını emziren hayvanları ve cins cins kuşları gördüler. Coşkun dereleri, ağırbaşlı büyük nehirleri, köpüre köpüre akan selleri, dumanlı dağ başlarını, yeşil ovaları, sararmış tarlaları gördüler. Sonra denizi gördüler. Fırtınalı havalarında büyük dalgaların göğe doğru kalkışını, küçük çırpıntıların her türlü hayal oyununa elverişli köpüklerini, dalgaların sedef rengi kumsallarda ilerleyip gerileyişini, denizi ve onun değişik yüzlerini gördüler. Kulübeden başlayıp şehirlere doğru genişleyen mahşer yanını, büyük bir aydınlık sarayların yoksulluğunu ve can sıkıntısını, fakir evlerin kanaatlı sabrını ve sükununu tattılar. Akşamın altın tozları arasında sürülerin dönüşünü, arslanların sabah saatlerinde derelerden su içişlerini, boğa yılanlarının büyük ağaç gövdelerine sarılmış halkalarını, arıların kaya oyuklarında bal yapmalarını gördüler. Çeşitli meyveleri seyrettiler. Sonra gece ile gündüz önlerine geldi. Birinin başı ucunda beyaz güvercinler uçuyordu. Öbürünün gözlerinde bilmedikleri kuşlar türemişti. Belinde yıldızlarla süslü siyah bir atlas vardı ve vücudu dinlenmenin hazları içinde gevşemişti. Arkasından dinç ve kaygısız gençlikle mustarip ve biçare ihtiyarlık ve daha sonra siyah ölüm geldi. Onları mevsimlerin geçidi takip etti. Hepsi önlerinde kuşaklarını çözdüler ve onlara sepetlerindeki hediyeleri uzattılar. Böylece her şey, bütün hayat teker teker gözlerinin önünden geçti. Onlar geçtikçe Adem'in alnı üzüntüden kırışıyor, acayip bir korku içini sarıyordu. Fakat Havva'nın içi gururla doluydu. Karnı sevinçten ve gururdan bir güneş gibi parlıyordu. Adem bunu görünce üzüntülerini ve korkusunu unuttu. Oluşlar aleminin düğümünü, bu güneş pırıltılı imkanlar peteğini öptü ve onu öptükçe kaderin aynasına daha emniyetle baktı. Sonra ikisi birden Rabb'ın sesini duydular. Bu ses Adem'in kalbinde büyük bir çınar ağacı gibi yeşerdi ve Havva'nın yüzünde gül, karnında su çiçeği gibi parıldadı. Rab onlara, "Yolunuz açık olsun," diyordu. "İnsan oğluna ve toprağa bizden rahmet ve selamet." Ve ses devam etti. "Hayrın ve şerrin, hazzın ve ıstırabın, aşkın ve ölümün bahçeleri sizindir. Rahmet ve selametimiz toprağa ve insanoğluna olsun." Ve ses devam etti. "Sizi kendi suretimce yarattım. Size arzı bahşettim. Ayı ve yıldızları ve güneşi bahşettim. Sizi hayatın ve ölümün efendisi yaptım. Rahmet ve selametimiz toprağın ve insanoğlunun üzerinde olsun." Ve Rab onların içinde böyle üç defa bağırdı. Birincisinden Aden bahçeleri, Adem'le Havva'nın etrafından ve başları üstünden yorgun uyuyan çöl yolcusunun başı üstünden fırtınanın birdenbire aldığı bir çadır gibi kalktı. Ve onlar boşlukta hayretten titreşip kaldılar. İkincisinde siyah yuvarlak en kalın bulutlar gibi etraflarını aldı. Onlar kendilerini kaderin mahpusu bildiler. Üçüncüsünde Rab'dan sonra melekler hep birden çığırıştılar. Arza ve melekuta rahmet dediler. Rabb'ın rahmeti ve selameti toprağın ve insanoğlunun üzerindedir. Arza ve melekuta rahmet dediler. Ve hepsi birden secde ettiler. Ve melekut insanoğlunu böyle uğurladı. Ve böylece siyah yuvarlak bir gemi gibi yerinden kımıldadı. Henüz yolunu arayan yıldızların yer yer parçaladığı karanlıklar içinden inmeye başladı. Büyük rüzgarların yıldız kasırgalarının arasından geçtiler. Korkunç derinliklerden atladılar. Adem bu karanlığın içinde Havva'nın vücuduna sığınıyordu. Nergis gibi bir aydınlık görüyor, Havva onun kolları arasına gömülüyordu.